Türk tarihinin izinde.
TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Türk tarihinin izinde birlikteliğimiz başladı. Merhaba değerli dinleyicilerimiz. Programın Esliyan Değirmenci Oda hazırlıyor. Kumanda masasında Ayhan Taşçı, ben Sedat Ağaoğlu. Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi, Türk Tarih Kurumu Başkan Yardımcısı Profesör Doktor Güray Kırpık hocamızla birlikteyiz. Hocam merhabalar, hoş geldiniz.
Merhabalar, hoş bulduk Sedat Bey.
Hocam bu hafta da Osmanlı'nın kuruluşundan itibaren gelişen olayları anlatmaya devam edeceğiz ki söylemiştiniz Bursa'nın fethi Osmanlı İmparatorluğu, Osmanlı'nın büyük bir cihan devletine dönüşümünde önemli bir köşe noktasıdır, nirengi noktasıdır diye. Ama ondan önce hep yaptığımız gibi kitap armağanımız, dinleyicilerimizin soruları, yorumları için Güray Hocam ben telefon numaralarımızı hatırlatayım. Ardından sohbetimize başlayalım. Değerli dinleyicilerimiz telefon numaralarımız 463 34 19, 463 34 21. Elektronik posta adresimiz ise trttürktarihi@trt.net.tr. Bu hafta bizden kitap kazanacak şanslı dinleyicimize Türk Tarih Kurumu yayınlarımızdan önemli bir kitabı armağan edeceğiz. Güray Hocamızın önünde şimdi kitap.
Evet, Türk Tarih Kurumu'ndan İslamiyet'ten önce Türk Kültür Tarihi Orta Asya Kaynak ve Buluntularına Göre adlı eseri Profesör Doktor Bahattin Ögel Hoca'nın bu kıymetli eserini Türk Tarih Kurumu yayınlarından hediye ediyoruz. Kitabın yeni baskısı Ankara 2014 tarihli, çok güzel bir tasarım ve içerisinde de tabii kıymetli, değerli haritalar, çizimler ve özel olarak Bahattin Hoca'nın kendi çalışmalarından oluşan cetveller yer alıyor, tarih şemaları yer alıyor. Çok güzel bir okuma ve bilgi kitabı hediye ediyoruz bugün de. Rahmetli Profesör Doktor Bahattin Ögel Hoca, Orta Asya Türk Tarihi araştırmalarının duayen ismidir. Yani bunu bu şekilde ifade edebiliriz. Çünkü gerçekten de o Türk kültür tarihine yazdığı kitaplarla, verdiği konferans, makale ve bildirilerle çok önemli ilkleri yayınladı ve imzasını attı. Bahattin Ögel'in hayatında tarih bölümü mezunu olması, Çince bilmesi, Rusça ve Farsça, Moğolca gibi kaynaklardan yararlanması, onun özellikle Orta Asya araştırmalarında ilk defa Çin kaynaklarını kullanan tarihçilerimiz arasında yer almasına sebep oldu.
Hocam Eberhard'ın öğrencisi galiba.
Eberhard'ın danışmanlığında Uygur Devleti'nin Kuruluşu adlı doktora tezini hazırlamıştır rahmetli hoca. Daha sonra da Genel Türk Tarihi Kürsüsü'nde asistan olduktan sonra Dil Tarih Coğrafya Fakültesi'nde Ankara Üniversitesi'nde tabii profesörlüğünü 1964 tarihinde almış ve uluslararası toplantılarda Türkiye'yi temsil etmiştir. Tarih ve kültür toplantılarında Orta Asya ile ilgili çalışmalarda pek çok yerde danışmanlık ve toplantılara, uluslararası toplantılara katılma görevlerini üstlenmiştir. Özellikle Kültür Bakanlığı, Kültür Eserleri Kurulu'nun ve kültür kurumlarımızın önemli kurullarında uzun süre bilim kurulu üyeliği ve büyük ödül seçme ve büyük ödüle layık görülme gibi ödülleri de kendisi hak etmiştir, almıştır.
Hocam Türk tarihine, bilimine çok önemli hizmetler vermiş. Özellikle Türk mitolojisi 1 ve 2 tam bir başvuru kaynak kitap niteliğinde. Neredeyse evet, ansiklopedik özellikler taşıyor Güray Hocam.
Türklerin en eski dönemlerine ait kaynakları yayınlamıştır Bahattin Hoca. Özellikle Hunlardan önceki Orta Asya konusunda Büyük Hun Devleti, ardından Hunların batıya göçleri, Avarlar, Göktürkler ve Kırgızlar gibi en eski Türk toplulukları ve diğer topluluklar, yani Hazarlar, Bulgarlar, Peçenekler, Macarlar, Kumanlar, Altaylardaki Türkler ve Kurganlar, yani Türk arkeolojisi ve kazı sanatı üzerine de çalışmaları vardır. Oğuzlar üzerine yine çalışmalar yapmıştır Bahattin Hoca'nın. Uygurlar üzerine de doktora tezi bulunmaktadır. Kendisini rahmetle yad ediyoruz. Bu güzel eserde pek çok kurgan çizimi, kurganların ölçüleri ve nerelerde olduğu, buluntuların listesi, Orhun bölgesi, Baykal ve Aral göllerinin çevresindeki Türk yerleşim yerleri ve şehirleri, ve Türk kültür ve inanışına dair bilgilerin yanı sıra Türk siyasi tarihinin de bölümleri anlatılıyor. Şimdiden evet, tarihçi hocam. Dinleyicimize hayırlı olsun diyorum.
İslamiyet'ten önce Türk kültür tarihi bir efsane ismin kaleme aldığı bu kitabı 463-34-19 ve 463-34-21 numaralı telefonlarımızı arayan dinleyicilerimizden birine armağan edeceğiz. Birazdan da Güray Kırpık hocamızla sohbetimize başlayacağız. Profesör Doktor Güray Kırpık hocamızla sohbetimize başlıyoruz. Hocam, Bursa'nın fethi neden bu kadar önemli bizim tarihimizde?
Bursa'nın fethi Türk tarihi açısından da önemli. Tabii ki Bizans'ın tarihi içerisinde Bursa'nın tarihsel kimliğine baktığımızda Justinian döneminde Bursa'nın özel bir ticaret merkezi olarak benimsenmesi ve Orta Asya'dan Çin'den getirilen ipek böceği kozalarının burada özellikle bir plan çerçevesinde dut ağaçlarının ektirilerek ipek üretiminin, fabrikalarının, ipek kumaşlarının üretimi merkezinin Bursa olarak seçilmesi bir rastlantı değildir. Burası bir ticaret merkezi olarak düşünüldü ve aynı zamanda da ipek ticaretinin orta çağdaki önemini dikkate alacak olursak gerçekten küresel çapta bir etki yapacak merkez idi. Mudanya ve çevresi başta olmak üzere limanı bulunan bir şehirden bahsediyoruz. Aslında Bursa böyle daha çok Uludağ ile biraz da dağlara yaslanmış haliyle bugün biliniyor ama liman tarafı tarihi Bursa olarak da değerlendirdiğimizde liman tarafı ile beraber ele almamız lazım. Yani hinterland'ı, arka bölgeyi, bütün havzayı değerlendirirken en önemli kısmın liman bölgesi olduğunu da görüyoruz. Nitekim Osmanlı fethinde de biz önce liman bölgesinin alınmaya çalışıldığını ve kuşatma harekatıyla birlikte Bizans'ın elinde bulunan Bursa'nın bir kuşatma harekatı sonucunda Bizans'tan koparıldığını, fethedildiğini görüyoruz. Bir süreçle olmuştur bu da. 1317 yılında başlayan bu kuşatma harekatı 1326 yılında tamamlanmıştır. Yani tarihi sürece baktığımızda 9-10 yıla ulaşan bir fetih planı bulunmaktadır. Büyük şehirler, büyük coğrafyalar öyle kısa sürede fethedilecek yerler değildir. Tabii coğrafyaların içerisinde korunaklı bir bölgede bulunan Bursa şehrinin fethi gerçekten de uçta çok önemli bir başkent haline gelmesi sonucunu da getirmiştir. Osmanlı Devleti'nin nitekim kuruluş yıllarındaki en önemli başkenti, daha sonra da Şehzade şehri Bursa olmuştur. Daha öncesinde nereleriydi Osmanlı Beyliği'nin kuruluşunda merkez, onu tekrar hatırlatmamızda yarar var. Söğüt, Osman Gazi'nin yerleştiği, Ertuğrul Gazi'nin yerleştiği, her ikisinin de baba oğul, birlikte mücadeleyi yürüterek Bursa'nın fethini yönettikleri bir merkezdir. Söğüt'ü bir başkent olarak da, beylik yaylası ve başkent olarak da değerlendirebiliriz. Daha sonra Bilecik fethedildikten sonra Bilecik'in de bir başkentlik görevini yer yer üstlendiğini söyleyebiliriz. Bu yıllarda Osman Gazi şüphesiz etraftaki çeşitli kaleleri, şehirleri fetih planları yapıyordu. Bunlardan birisi işte ilk olarak fetih planları içerisinde gördüğümüz ve kendisinin hanlık aldığını beyan etmesini sağlayacak Karacahisar'ın fethi olayıdır. Karacahisar'ın fethi üzerine Selçuklu Sultanı, o dönemdeki Alaaddin Keykubat, Osman Gazi'ye 5 tane hakimiyet alameti göndermiştir. Bu hakimiyet alametleri nelerdir? Bir tabl, biz bugün davul diyoruz. Bu saltanat davulu. Yani sancağın dikilmesi, ki o dönemde tuğdur bu. Tuğ göndermiştir, Selçuklu tuğdur bu. Osman Gazi'ye tuğ veriliyor. Ardından nekkare gönderiliyor. Nekkare, işlemeli çok özel bir sultan borusu dediğimiz, kalın bir ses çıkaran, saray damgasını da taşıyan hanlık simgesidir. Özel işlemeli bir hanlık nakkaresi vermiştir. Hilat vermiştir. yani işlemeli bir elbise üzeri onun lakap ve sıfatlarıyla bezenmiş olan Osman Gazi'ye gazilik sıfatını, hanlık sıfatını tanımlayan ve dualarla işlenmiş bir süslü elbise oluyor hilat. Bunun yanı sıra ona beylik verilmiş olduğunu görüyoruz. 1299 yılına tekabül ediyor bunlar. Daha önceden de çeşitli hediyeler gelmiş ama 1299 yılına ait olan bu veriler Osmanlı yazma kaynaklarında birbiri ardınca tekrar eder. Yani Osmanlı Devleti'nin tarih yazmalarında 15. yüzyıldan itibaren özellikle Sultan Murat Han, 2. Murat Han'dan itibaren başlayan eserler 19. yüzyıla kadar olan yazma eserlerde, müstensihlerin kayıtlarında da 1299 yılını tartışmasız bir şekilde kesin bir şey olarak, bilgi olarak kaydedildiğini görürüz. Bu olay nasıl olmuştur? Her kaynakta da birbirini tekrar edecek şekilde anlatılıyor. Bundan önce olan bir başka olay daha var. Bunu da özellikle belirtmemizde yarar var. Çünkü Orhan Gazi dönemindeki gelişmeleri anlayabilmek için bu temeli iyi bilmemiz gerekiyor. Ertuğrul Gazi kendisi bölgeye geldiğinde, yani Söğüt ve Domaniç yaylası kendisine arazi olarak verildiğinde aynı zamanda bölgenin fethiyle de görevlendiriliyor. Bu görevlendirme sırasında yine Sultan Alaaddin kendisine bir hilat vermiştir, tuğ vermiştir ve hakimiyet sembollerini yine berat dediğimiz bir yazılı metin ile birlikte vermiştir. Bir yerin berat ile ona tahsis edilmesi onun uç beyi olduğunu da gösterir. Yani o bölgenin Türkmen beyi olması, Gaza beyi olması talimatını veren Selçuklu sultanıdır. Ve beyliğin kuruluşu tarihi olarak aslında biz Ertuğrul Gazi'ye verilmiş olan bu sancağın ve beratın tarihine bakarsak 1365'tir. 1365 yılı gerçekten çok erken bir dönemdir. Ve henüz Osman Gazi'nin işte 7-8 yaşlarında olduğu bir çocukluk döneminde.
1265 hocam.
İşte 1265 evet. Tarihi. Evet, 1265 tarihinde verildiğini görüyoruz. Eğer bunu yani uç beyliği olarak telakki edersek bağımsız bir dönemde değil. Osman Gazi'de tam bağımsızlık yaşamıyor aslında ama beylik kurucusu olarak kabul ediyoruz.
1302 nereden çıkıyor Güray hocam?
Bu 1302 olayı Bizans kaynağı var, bir Pahimeres ismini taşıyan. Bizans kaynağı Pahimeres'te bu olaylar Osmanlı Beyliği ile yaşanan olaylarla ilgili en önemli bahislerden birisi Koyunhisarı Savaşı'dır. Ve Koyunhisarı Savaşı 1302 tarihinde olur. Ve Osmanlı Beyliği'ne, Beyliği ile olan ilişkilere dair en önemli kayıt Pahimeres'teki bu bilgidir. Pahimeres'te daha önceki olaylar bilinmez. Anlatılmaz da. Anlatılsa tarihi o olarak da göstermiş olacağız ama Pahimeres Osmanlı Beyliği'nin, Ertuğrul Gazi'nin ya da Osman Gazi'nin yaptığı diğer savaşlardan hiç bahsetmez. Pek bilgi vermez. Ondan dolayı da özellikle rahmetli Halil İnalcık Hoca başta olmak üzere Pahimeres'teki bu bilgiyi bir savaş ve zafer olduğu için kuruluş olarak kabul edilebileceği yönünde değerlendirmelerde bulundu. Ancak Osmanlı resmi kaynaklarının çoğunluğu 1299 demiştir ve belgeli bir şekilde ortada durmaktadır. İnalcık Hoca'nın bu yaklaşımı bir yorumdur, değerlendirmedir. Pahimeres kesin olarak kurulduğunu da ifade etmez. O sadece bir savaşı anlatır. Diğer savaşları da anlatmaz. Yani Pahimeres'te kaydı olmayan onlarca başka olay da vardır. Mesela bu berat olayını, hilat, nekkare ve tuğ verilmesi olayını, Osmanlı Beyliği'nin hanlık olması, yani beylik sıfatının verilmesiyle ilgili yazışmaları hiç anlatmaz. Bilgisi de yoktur. Selçuklu Devleti'nin bu işte, yani beyliklerin bey olarak tayin edilmesinde kendisine akraba beylere bu hilatleri, beratları verdiğini görüyoruz ki diğer beylere de böyle yapmıştır. Mesela Aydınoğlu Beyliği'nin kuruluşunda da Selçuklu beratı ve tuğ göndermesi olayı vardır. Hamidoğullarında da vardır, Germiyan'da da vardır. Çünkü hepsi sarayla da akrabadır. Yani Selçuklu kınık boyuyla akraba beylerden bahsediyoruz. Ertuğrul Gazi de akrabadır. Ertuğrul Gazi'nin bir başka akrabalığı da burada baktığımız zaman Ahi Şeyh Edebalı'dır. Edebalı aynı zamanda Kırşehir'deki Ahi Evran ve bu bölgedeki diğer Ahi liderleriyle de irtibatlı olan birisidir. Edebalı'nın Bilecik'te yerleşmesi, orada üstlenmesi, Konya'dan gelerek oraya yerleşmesiyle sabitleşiyor. Alaaddin Keykubat'ın çok yakından tanıdığı bir kişi, alim, bir kişilik olarak gösteriliyor Edebali. Özellikle Şam'da, Bağdat'ta, Halep'te eğitimden geçmiş bir müderris, yani medrese öğretim üyesi gibi telakki edebiliriz. Çeşitli branşlarda tahsil görmüş bir kişi Edebali. Edebali ile ilgili bilgilere de bütün kaynaklarda birbirini tekrar edecek şekilde görüyoruz, rastlıyoruz. Osmanlı Devleti'nin kuruluşunda bu Bilecik yöresindeki üstlenme, aynı zamanda uçlarda gazilerin bütününün desteğinin sağlanması, daha önce de değindiğimiz bir konuydu. Orhan Gazi de yeni bir ivme kazanarak başka bir noktaya doğru evrildi. Bizans içinde çıkan taht kavgaları Orhan Gazi'ye büyük bir fırsat sağladı. Özellikle Bursa'nın fethinden sonra, yani 1326 yılında Bursa'nın Orhan Gazi tarafından fethinden sonra biz Bizans içindeki taht kavgalarında Orhan Gazi'yi müdahil olarak görüyoruz. Konuya müdahil ve aynı zamanda da Bizans içerisindeki taht kavgalarında 1341 yılında başarılı da oluyor. Andronikos Kantakuzen bu konuda tabii ki Osmanlı Beyliği'nin bir fırsat yakalamasını sağlıyor. Andronikos'un 1341 yılında vefatından sonra bu tahtta yaşanan değişiklik üzerine biz Ioannes Paleologos ile biz Osmanlı müttefiki Kantakuzen arasındaki ortak hükümdar dönemini görüyoruz. Yani Bizans tahtında iki kişi aynı anda eş hükümdar olarak tahta geçiyor. Bu başarıda, yani Bizans'ta ikiliğin çıkmasını sağlamada iç tartışmaların yanı sıra Orhan Gazi'nin Kantakuzen'e verdiği desteğin çok önemli olduğunu söyleyebiliriz. Böyle bir müdahalede bulunmasaydı Paleologos hanedanın tek başına hakim olacaktı. Kantakuzenler ise belki Gelibolu taraflarında ya da Balkanlarda bir köşede, Selanik'e doğru olan bölgede küçük bir beylik olarak kalacaktı ya da dükalık olarak kalacaktı. Oysa Selanik'e kadar olan bölgede etkili olan Kantakuzen ailesini destekleyen Orhan Gazi, Paleologos sülalesine, Bizans'ın içindeki diğer sülaleye ortak imparator yapmıştır Kantakuzen'i. Kantakuzen bununla da kalmamış, Balkanlarda Sırp kralı Stefan Duşa'nın Selanik'e ve Yunanistan'ın Batı Trakya dediğimiz bölgesine, bugün Yunanistan tabiri o dönemde yok ama bugün böyle tarif ediyoruz. Bu Batı Trakya dediğimiz bölgeye doğru bir hücum yapınca Sırp kralı Stefan Duşan, Kantakuzen ve Paleologos çok zorda kalmıştır ve Orhan Gazi'den Üsküdar'da buluşmak talebiyle bir görüşme yapmak istemişlerdir. Çünkü askeri bakımdan güçleri zayıftır ve Sırp kralının Bizans'a Balkanlardaki bütün topraklarını kaybetme gibi bir netice getireceğini fark etmişlerdir.
Hocam, siz az önce söyleyince Orhan Gazi'nin ve ardından gelen diğer Osmanlı sultanlarının Bizans sarayı içerisindeki yönlendirmelerine ve oradaki güçlerine, benim aklım çok eskilere gitti. Şimdi şu ifade ne kadar doğru bilmiyorum, espri olsun diye söylüyorum ama Bizans da herhalde bizden çektiği kadar hiç kimseden çekmemiş hocam. Atilla oradaki sarayın içerisinde kim imparator olacak olmayacak karışıyor. Peçenekler devlet bile değilken ortadan altının üstüne getiriyorlar. Sonra Avarlar, sonra Bulgarlar, sonra Selçuklu Devleti. En sonunda da Osmanlı Beyliği sürekli Bizans'ın içindeler hocam.
Evet, tabii ki bu Orhan Gazi'nin kendisinin çok bilerek planlı bir şekilde yaptığı bir şey de değil. Yuvan Kantakuzen ile Yuvan Paleologos, ikisinin de ismi Yuvan ama soy isimlerinden biz hareketle ayırt ediyoruz bu iki hükümdarı, imparatoru. Balkanlarda Kantakuzen ailesiyle önceden gelen bir irtibat var Osmanlı beyleri arasında. Şüphesiz Orhan Gazi ister istemez olaya müdahil olmak durumunda kalıyor. Mesela bir örnek daha verelim. Andronikos zamanında 1335 yılında Umur Gazi ile Bizans savaşları var. Umur Gazi bir Türk beyi, İzmir Fatihi. 1317 yılında İzmir'i fethetmiştir. Bütün bu Efes, İzmir, Bergama bölgesinin beyidir. Aynı zamanda da Ege adalarında bazı yerleri aldıktan sonra Selanik'e doğru donanmasıyla sefere çıkmıştır Umur Gazi. Böyle bir tehdit karşısında da Orhan Gazi Gelibolu tarafında, özellikle Çanakkale'ye kadar olan bölgede artık belli limanları elinde tutmaktadır. Orhan Gazi'nin Saruhanlı Beyleri ile Umur Gazi'nin arasındaki ilişkileri bir araya getirerek onları güçlendirdiğini, Bizans'la Umur Gazi arasındaki çatışmalarda da Bizans'ın kaçırmış olduğu, Umur Gazi'nin elinden, Saruhan Bey'in elinden kaçırmış olduğu bazı esirleri kurtarma görevini üstlendiğini görüyoruz.
Evet hocam. Yani
Orhan Gazi öyle bir görev üstleniyor ki diğer Türk beylerine de esirleri kurtarmak suretiyle yardım ediyor. Evet.
Güray hocam, Neslihan'dan uyarı geldi. Bir ara verelim, ardından devam edelim.
Programımıza katılımınızı bekliyoruz. Bize ulaşabileceğiniz telefon numaralarımız 90 312 463 34 21 ve 90 312 463 34 19.
Devam ediyoruz. Türk Tarihi'nin izinde birlikteyiz değerli dinleyicilerimiz. Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi, Türk Tarih Kurumu Başkan Yardımcısı Profesör Doktor Güray Kırpık hocamızla sohbetimizi. Ama hocam, Ankara'dan Fatih Dede adlı dinleyicimiz bu hafta kitabımızı kazanan şanslı dinleyicimiz oldu. İslamiyet'ten önce Türk Kültür Tarihi, efsane bir isme ait Profesör Doktor rahmetli Bahattin Ögel hocaya. Güle güle okusun dinleyicimiz hocam.
Biz de iyi okumalar diliyoruz dinleyicimiz Fatih Bey'e.
Ve bir de sorusu var. Güray hocam, Osmanlı Devleti'nde sikke, tuğra, hatem ve mühür hangi manalarda veya hangi makamlarda kullanılıyordu? Bunların hepsi imza ama farkları var. Bu farklar nelerdi demiş. Hocamıza soralım.
Bu kavramların birbirine yakın anlamlar taşıdığını, hakimiyet sembolleri olarak kullanılan bir takım malzemelerin karşılığında yer aldığını söyleyebiliriz. Özellikle Selçuklularda da bunlar kullanılıyordu, buna benzer ifadeler. Bunu özellikle belirtiyorum. Çünkü Osmanlı Devleti nevzuhur, kendiliğinden yoktan çıkmış bir devlet değil. Bir önceki devletin kullandığı ünvan ve lakaplara, imzalara baktığımız zaman bunların karşılığında neler vardı? İşte imza karşılığında bugün tam karşılık geliyor mu diye tartışılabilir. Bugün kalemle attığımız imzalar bir kişinin kendi adını ve şahsiyetini, hüviyetini, kimliğini temsil eder. Ona aittir. Karakterleri, imza onun şahsiyetini bizatihi temsil eder ve resmidir. Tuğra da özellikle Selçuklu divanında, münşiler ve inşa divanında görevli olan tuğra-iler tarafından çekilen, yazılan, özel hat ile işlenmiş olan metinlerdir. Padişahın ünvan ve lakapları da Tuğra'nın içinde yer alır. Hansa, sultansa veya sultanların sultanı gibi lakaplar varsa onlar da yer alır. İsmi de yazılır. Özel bir levha üzerinde mühür şeklindedir bunlar ve kağıtların üzerine basılır mürekkepli bir şekilde. Böylece insanlar onu rahatlıkla mühür olarak değerlendirebilir. Tabii mühür de burada imzanın işlenmiş şekli gibi düşünülebilir. Burada isimler okunabildiği için imzada da okunması gerekir aslında. Biz bugün imza tarihi ve kültürü açısından biraz maalesef tarihten kopuyoruz. Yani imza okunabilen bir yazıdır. Bugün pek çok kişinin yazısını bakıyoruz, şöyle imzasını okuyamıyoruz. Yani imza okunur. İmzaya baktığınız zaman belli harfleri görebilmelisiniz. İşte tarihteki mühürler de böyleydi. Belli harfler gösterilirdi ve o kişinin o harflerden hareketle kim olduğunu okuyabilirdiniz. İmza okunan şeydir, mühür de okunur. Tuğra dediğimiz şey de kağıt üzerine ya da o berat dediğimiz belgelerin üzerine, fermanların altına veya en üst bölgesine, bevvabe dediğimiz baş kısmına çekilen hat kısımlardır. Bunlar matematiksel bir hesaplamayla belli çerçevenin içine sığdırılacak şekilde çekilirdi tuğralar. Öyle rastgele değildi. Ölçüleri vardır tuğranın. Sikke de paradır. Yani onun mühür ve şeyden farkı var. Bildiğimiz para. Ama bu gümüş olabilir, altın olabilir. Sikke genellikle altın karşılığı kullanılmıştır. Bir genel isimdir. Mesela Bizans sikkesi dediğimiz zaman bu sikke kelimesi Arapçadır ama Bizans'ta bunun karşılığı başka bir şey olarak florin mesela Venediklilerde kullanılırdı. Osman Gazi döneminde Osmanlı Devleti'nin kuruluş yıllarında florin de kullanılmıştır. Dinar da dirhem de kullanılmıştır. Çünkü Bizans dinarı dediğimiz bir para var. Abbasi dinarından farklıdır Bizans dinarı. Bunların rayiç değerleri, altın ayarları farklıdır. Gümüş olanlar da vardır. Gümüş olanlara akçe denmiştir Osmanlı'da. Akçe denmesinin sebebi de beyaz olmasıdır. Yani ak, akçe, kara gün içindir diye bir söz var ya. Ak akçe, kara gün içindir. Burada akçenin beyaza yaklaşan bir altın formunda da olması söz konusu olduğundan dolayı akçe yer yer gümüş değil de altın karşılığında da kullanılmaya başlanmıştır. Yani beyaz altın anlamında paranın geneli için bir sıfat olmuştur bir süre sonra.
Evet hocam. Dinleyicimizin sorusuna hocamızın yanıtı bu şekilde sevgili dinleyicilerimiz. Hocam şimdi o Bursa'nın fethiyle birlikte aslında biz Uludağ'ın eteklerindeki Bursa'nın bugünkü yerleşim yeri hemen çağrışım yapıyor. Fakat sizin çok önemli bir şekilde az önce vurguladığınız bir de denize bakan tarafı var. O da İstanbul'a bakıyor. Dolayısıyla şu sonucu belki buradan çıkartmak mümkün. Bursa'nın fethiyle beraber ve diğer gelişmelerle birlikte aslında İstanbul'un fethine giden yollar, taşlar tek tek döşeniyor. Şimdi hocam Orhan Gazi Bursa'yı fethettikten sonra ne tür gelişmeler yaşanıyor bu dönemde?
Şimdi şöyle tekrar bu coğrafya Türklerin yeni geldiği bir coğrafya değil. Hatırlayacak olursak 1075 tarihinde Süleyman Şah İznik'i fethetmişti. Bursa bölgesi de bu civardaki şehirler de bütünüyle Türklerin himayesine alınmıştır. Yani Bursa da dahildir. Süleyman Şah'ın bu fethinden sonra da 1086 yılında vefatına kadar olan dönemde elinde tuttuğunu görüyoruz bu şehri. 1081 yılında Drakon Suyu kenarında İmparator Alexi Komnen'le Süleyman Şah arasında bir anlaşma yapılır. Bu anlaşmaya göre Adriyatik kıyılarındaki Drac şehrine saldırmakta olan Normanlara karşı imparatorluk ordusuyla Selçuklu ordusu yani Süleyman Şah'ın askerleri ittifak yaparlar ve bugünkü Arnavutluğun Drac şehrinde Normanlarla Bizanslılar arasındaki savaşta Selçuklu askerleri şehrin savunmasını sağlarlar, destek verirler Bizans'a ve Normanlar püskürtülür. Şehirden atılırlar, yenilirler. Böylece Alexi Komnen döneminde bir taraftan hemen İstanbul'un yanı başındaki şehirleri almış olan bir Selçuklu Türk'ü, Müslüman Selçuklu Türkleri var. Ama aynı zamanda da barış anlaşmasıyla Balkanlarda imparatorlukla ittifak halinde Balkanlara da ordu gönderen bir güç var. Aynı şeyi Osmanlı Beyliği'nin kuruluş yıllarında da hemen Orhan Gazi'nin yaptığı faaliyette görüyoruz. Orhan Gazi Kantakuzen'le Üsküdar'da buluşmuştur ve Stefan Duşan'a karşı Selanik'e saldıran Stefan Duşan'a karşı 20 bin kişilik Osmanlı askerini Bizans ordusuyla Kantakuzen'in ordusuyla birlikte göndermiştir ve Sırp kralının burada yenildiğini görüyoruz. Stefan Duşan Sırpların başındaki en meşhur komutanlardan birisidir. Özellikle 14. yüzyılda Sırp Krallığı'nın en büyük duayen işte olağanüstü lider gibi gösteriliyor. Etienne Duşan'dan sonra Stefan Duşan geliyor. Sırp tarihinde Etienne Duşan ailesi ya da Stefan Duşan bu iki kral çok meşhurdur. Bizans'ı Balkanlardan atan, yenilgiye uğratan, büyük Sırp İmparatorluğunu kuran vesaire. Tarih kitaplarında da hala böyle anlatılır. Bunu bilmemizde yarar var. Neden Stefan Duşan'a karşı yardım istemek zorunda kalıyor? Çünkü Balkanların tamamı Sırpların eline geçiyordu. Artık geliyor yani İstanbul önlerine doğru Sırp tehlikesi geliyor. Bu durumda yani Selanik'in düşmemesi lazım, diğer şehirlerin düşmemesi lazım. Orhan Gazi ile anlaşma yapılıyor. Orhan Gazi ben bu yardımı yaparsam bana da bir liman vermeniz lazım, bir anlaşmayla bunun karşılığında ne vereceksiniz, ne yapacaksınız gibi bir talebi de olduğunu anlıyoruz ki Çinpe Kalesi işte bu ittifak neticesinde Orhan Gazi'ye Gelibolu Yarımadası'na çıkan Çimpe Kalesi hediye edilmiştir.
Hocam şimdi burada Türk tarihinin izindeyiz. Kronolojik olarak değerli dinleyicilerimiz de biliyor. Profesör Doktor Güray Kırpık hocamızla bir kronoloji takip etmiyoruz. Yeri geldikçe tarihimizin ve dünya tarihinin de farklı alanlarına geçiyoruz. Güray hocam, siz ülkemizde, Türkiye'mizde Avrupa tarihinin yeterince bilindiğini düşünüyor musunuz? Özellikle 375 kavimler göçünden itibaren sanki biz bugün sanıyoruz ki Fransa, Almanya, İtalya bunlar hep vardı. İngiltere hep vardı. Milattan öncesinden beri de bugüne kadar geldiler. Böyle bir algı var toplumumuzda veya hatta aydınlarımızda da. Avrupa tarihinin yeterince bilindiğini düşünüyor musunuz hocam?
Evet, özellikle Orta Çağ Avrupa tarihi eski çağdan itibaren başlayan süreçler çok karıştırılıyor, çok düzenli bilinmiyor, araştırılıp merak edilmiyor. Bunun iyi bilinmesinde yararlar var. Çünkü dünya artık küçüldü ve bütün bu Avrupa'daki devletlerle, kavimlerle, toplumlarla ve kültürlerle hep iç içeyiz, karşı karşıyayız, muhatap oluyoruz. Bundan dolayı biz yanı başımızda başta Yunan tarihi olmak üzere işte komşu ülkelerin tarihinden başlayarak İngiltere'ye kadar, Amerika'ya kadar olan ülkelerin geçmişleriyle beraber tarihlerini en azından belli dönüm noktalarını, önemli olaylarını ve değişim noktalarını bilmemiz lazım. Bu açıdan baktığımızda Balkanlar tarihi de çok önemli bir saha. Hemen yanı başımızda Osmanlı döneminde de çok büyük önemli olayların olduğu, gelişmelerin olduğu, değişimlerin olduğu ve yeni devletlerin, kavimlerin ortaya çıktığı bir coğrafyadan bahsediyoruz. Bu coğrafyanın her bir topluluğu birbiriyle düşman yapılmıştır. Tarihteki olaylar neticesinde de bugün paramparça olmuştur. Bütün bunları sebepleriyle beraber işlemekte yarar var. Mesela biz az önce ifade ettiğimiz Orhan Gazi ile Bizans'ın ittifakını anlatırsak Yunanlara, Yunanlar ittifak da yaptığımızı çok rahat görecekler. Yani ittifak yapan dünyada hangi ülkeyle olursa olsun karşılıklı bir anlaşmaya bir takım çıkarlar veya hedefler doğrultusunda rahatlıkla imza atabilen bir tarihe sahibiz. Bunu da görüyoruz. Yani diplomasi tarihimiz bizim çok büyük tecrübelerle doludur. Hemen sonrasında bakıyoruz mesela 1354'ten hemen sonra da Kantakuzen'le ve Paleologos ailesiyle savaş halindedir. Yani Orhan Gazi bir taraftan anlaşmış, asker göndermiş ama diğer taraftan da anlaşmadan sonra bir takım yanlışlardan ve karşılaşmalardan dolayı Orhan Gazi'nin derhal bir ordu göndererek Kadıköy ve Marmara adalarının bir kısmını Osmanlı topraklarına kattığını görüyoruz. Çünkü sözünde durmuyor Bizans, Kantakuzen ailesi ve imparatorluk.
Ayrıca, sözünde durmayınca hocam.
Evet, Osmanlı devletiyle Orhan Gazi ile yapmış olduğu anlaşmanın diğer maddeleri de var. Gümrük anlaşması var, işte denizden geçenlerden vergiyle ilgili, limanlarla ilgili anlaşmalar var. Bunlara uyulmayınca Orhan Gazi bu defa Kadıköy kıyıları, işte İstanbul'u bugünkü Kadıköy dediğimiz semti, Anadolu yakasının tamamını Orhan Gazi kendisine bağlayan bir sefer yapmıştır.
Hocam, Bizans'ın da yaptığı anlaşmalara uymama gibi bir huyu var. Atilla ile yaptığı anlaşmalara da uymuyordu. Daha sonra Bulgarlarla yaptığı anlaşmalara da uymuyordu. Hiç kimseyle yaptığı anlaşmaya. Onlarda da herhalde o zaman öyle bir gelenek varmış ki Orhan Gazi ile yaptığı anlaşmaya da uymayınca dediğiniz gibi bayağı zarar etmiş. Kadıköy'de ellerinden gitmiş.
Bu tabii 1353, 1453, 100 yıl öncesinden bahsediyoruz. Anadolu kıyılarının fethi olayı tam 100 yıl önce olmuştur İstanbul'un fethinden. Bu da önemli bir aşamadır. Yani Bizans'ın artık Anadolu'dan tamamen ayağının kesilmesi söz konusudur. Anadolu kıyılarında Yıldırım Beyazıt Han tarafından bir süre sonra büyük bir Anadolu Hisarı yaptırılacaktır. Yani işte bu boğazlardan geçişin güvenliğini sağlama, kontrolünü sağlama ve söz hakkı sahibi olma, söz söyleyebilme bu anlaşmaya dayanmaktadır. Orhan Gazi ile Kantakuzen anlaşmasında da boğazlardan geçişle ilgili, gümrüklerle ve limanlarla ilgili maddeler vardır. Bunlar gerçekleştirilmemiştir. Ve Çimpe Kalesi ile ilgili sadece bir gönülsüz teslim söz konusudur aslında. Bu Bizans'ın tarihi entrika dediğimiz entrikalarıyla da ilgilidir. Buna karşılık Bizans ne yapmıştır? Venedik ve Cenevizlilerle işbirliği yoluna gitmiştir. Yani başka donanma güçleri getirerek bu bölgedeki donanmalar vasıtasıyla Osmanlı askeri gücünün daha çok karaya dayanmasından fırsat bilerek denizlere hakim olmaya çalışmıştır.
Onlar da hocam Batı Roma'dan kalanlar.
Evet, tabii Venedik ve Cenevizliler ayrı şehir devletleri. Baktığımız zaman Orta Çağ'ın en büyük şehir devletleri veya kolonizatör güçleri Venedikliler ve Cenevizlilerdir. Bu dönemde 14. yüzyılda Venedikliler çok güçlü durumdalar. Cenevizliler de hemen onları takip ediyorlar ama Venedik her zaman bir adım önde olmuştur. Bunu belirtmemizde yarar var. Cenova ve Venedik'in birbirleriyle olan savaşları da söz konusu. Mesela 1204 yılından 1261 yılına kadar devam eden Latin istilası döneminde biz Cenevizlilerin de pay sahibi olduğunu görüyoruz. Ancak Venedik-Ceneviz tartışması Bizans'ın dışında bir olay yer yer. Birbirleriyle tartışmaları var. Bizans hakimiyetinde Akdeniz'de vesaire.
Hocam süremiz bitti diye bir uyarı daha geldi. Bugün ikinci uyarımızı da aldık Neslihan Değirmencioğlu'ndan, yapımcımızdan. Zamanın sonuna gelmişiz Güray Hocam. Orhan Gazi döneminin sonlarıyla önümüzdeki hafta herhalde tahmin ediyorum ki öyle devam ederiz.
Süremiz çabuk mu bitti?
Çabuk bitti hocam, bugün de öyle geçti. Gazi Üniversitesi öğretim üyesi, Türk Tarih Kurumu Başkan Yardımcısı Profesör Doktor Güray Kırpık hocamız. Hocam ağzınıza ayağınıza sağlık, sağ olunuz, eksik olmayınız.
Sizler sağ olun, dilinize sağlık.
Değerli dinleyicilerimiz, önümüzdeki hafta Türk tarihinin Osmanlı döneminde devam edeceğiz. Ben şimdiden hocamıza sorayım. Hocam Osmanlı dönemi tarihi Hürrem Sultan'la, Kösem Sultan'la, 4. Murat'la, Kanuni Sultan Süleyman'la sınırlı değil. Hocanın az önce anlattığı gibi Orhan Gazi gibi, Osman Gazi gibi çok önemli dönemlerimiz var ve bunların izini sürmeye devam edeceğiz. Bu haftalık bu kadar. Hoşçakalınız.
Tarihinin izinde.